Ayrım 8. Körebi 1. Bambaşka bir şeydi bu. Bambaşka bir akşamdı. Karanlıkta seslerimiz tanışıyordu önce. Kimse kimsenin yüzünü göremiyordu. Küçük bir bina vardı. İçinde bilgisayar başında oturanlar. Büyük büyük defterleri oradan oraya taşıyanlar. Ailelerimize gönderilmek üzere hazırlanmış mektupların üzerlerine adreslerimizi yazanlar. Sırayla çağrılıyorduk. İsmi okunan kalkıyor, ışığa doğru yürüyor, onun kapıdan girmesiyle birlikte içeride işlemleri tamamlanmış arkadaş çıkıyor, çıkıp karanlığın ve fısıltının bir parçası oluveriyordu tekrar. Bambaşka bir şehrin nefesiydi tenime değen. Sevgilim diyordum içimden. Şimdiden bir büyük yumru gırtlağımda. Beni kim bilir ne zaman çağıracaklar. Belki sabaha kadar sürecek. Sabaha kadar bekleyeceğiz. Yarın yeni bir gün. Sensiz başlayacak. Sensiz bitecek. Sonra diğer günlerde. Diğer günlerde. Sevgilim. Karanlığı dinliyordum. İçinde geçmişime dair hiçbir şeyin olmadığı bir karanlığı. Yeni bir öyküye başlayabilmem için hediye edilmiş mis kokulu bir defter gibiydi gece. Oysa parmak uçlarımda kalemimi değil, bir iki gün içinde üzerimize zimmetleneceğini birilerinden duyduğum 4,5 kilo ağırlığındaki bir silahın soğuk demirini duyuyordum daha şimdiden. Günün yorgunluğu omuzlarımızda, günün yorgunluğu yüreklerimizde. Sanki bütün oyunlar bitmiş, bütün gülüşler mazi. Sevgilim, bambaşka bir akşamdı, bambaşka bir geceye doğru akan. Bizden başka bir de telefon kulübesi vardı. Ayak seslerinden anlıyordum. Açılıp kapanan kapısından. Ellerim ceplerimde oturuyordum. Kimseyle konuşmuyordum. Konuşmak falan gelmiyordu içimden zaten. Midem bulanıyordu. Çok korktuğum zamanlarda bulandığı gibi bulanıyordu. Şapka başımı sıkıyordu. Botlarım vurmaya başlamıştı galiba. Sol ayağımın üst yanı iğne gibi batıyordu. Durup durup saatime bakıyordum. Bu saatin yıllardır kullandığım saat olduğuna bir türlü inanasım gelmiyordu ama. Geçmek bilmiyordu zaman. Mıhlanıp kalmıştı sanki olduğu yere. Sesine olsun sığınmalıydım sevgilim. Boğulacaktım yoksa. Yığılıp kalacaktım herkesin içinde. İlk günden adım çürüye çıkacaktı. Ya da ne bileyim ana kuzusuna. Çıkardım ellerimi cebimden. Şöyle bir dik dur bakayım dedim kendime. Babanın oğlu ol, güçlü ol, hakkını ver şu giydiğin üniformanın. Telefona doğru yürü, dedim sonra. Telefona doğru. Kalktım yerimden. İsmimi bilen yoktu. Kimse kimsenin ismini bilmiyordu. İsimsiz birer karaltıydık ıssız da sadece. Seslenen olmadı bu yüzden arkamdan. Uyaran olmadı. Ahizeyi kaldırdım yerinden. Çevirdim numaranı. Duydum sesini. Duydum nefesini. Evinizin kokusunu duydum sesinde. Ellerinin içini duydum. Saçlarının kokusunu duydum. Sokaklara dağılan şarkıları duydum. İskeleye yanaşan vapurları. Birer birer ışıkları. Sonra yağmurları. Sonra uykularını. Düşlerini duydum. Duydum sesini. Sesinde sensizliğimi. Sesinde sensizliğimi, sensizliğimde güneşi, güneşte denizin köpüklenişini. Döndüm karanlığa neden sonra, oturdum eski yerime. İyi ki karanlık vardı, saklıyordu gözlerimi, saklıyordu titreyen dudaklarımı. Dayanamadım daha fazla midemin bulantısına. Dayanamadım sen orada, ben burada. Ayrıldım kalabalığın içinden. Biri daha çıkıyordu kayıttan. Çağrılacaktım belki hemen. Aldırmadım. Dolandım binanın arka tarafına. Saklandım duvar dibine. Bıraktım ne varsa tuttuğum yüreğimde. Bıraktım. Sessizce ağladım. Sessizce. Dilimdeki tuzun tadında babam duruyordu. Annem duruyordu göz pınarlarımda adeta. Onlara nankörlük ettiğimi düşündüm. Aklıma bile gelmemişti onların da sesini duymak. Seslerine sığınmak. Güçlü olmaktı babam en çok. gücümden kaybediyordum. Belki de bunun içindi. Bu halde duymasınlar istiyordum beni. Otobüsten iner inmez aramıştım nasıl olsa. Sağ salim gelmiştim. Biliyorlardı iyi geçtiğin yolculuğumun. Yeterdi. Fazlasına gerek yoktu. Daha sonraları da arardım. Olanı biteni anlatırdım. Günlerimin nasıl geçtiğini, ne yiyip ne içtiğimizi, nerede yatıp nerede kalktığımızı, neler öğrendiğimizi, nasıl giyindiğimizi. Göz pınarlarım da annem. Kaynadıkça kaynıyordu. İçimi yakan bir şey oluyordu babam giderek. Ayak sesleri yeniden beliriyordu. Bilgisayar klavyesinde gezinen parmakların tıkırtısı geliyordu kulağıma. Mendilim cebimdeydi. Çıkardım. Kuruladım yanaklarımı güzelce. Hiçbir şey olmamış gibi kaldırdım başımı. Boşluğun içine diktim gözlerimi. Dağlar vardı. Tel örgüler içine girer girmez alıvermişti kıskacına hepimizi. Tam arkamdaydı işte seslerden biri. Dört dağın arası cehennemin yarısı. Bir tekerleme gibi yineleyip duruyordu yanında bir başkası bunu. Dört dağın arası. Sonra birdenbire bir şarkı. Barış Manço da bakmış bu dağlara zamanında. Oradanmış bu şarkıda. Arkamı döndüm. Görmezden geldim ikisini de. Geçtim yanlarından. Sırasını bekleyenlerin arasına katıldım. Belki onlar da ağlayacaklardı. Birbirlerine sarılacaklardı. Özlem onların da canını acıtacaktı. Yo, hayır. Onlar güçlüydü. Bir ben yorgun düşmüştüm ilk geceden. Bir ben. Biri bir sigara yaktı. Dumanı salındı çıktı yukarı. Biri bir üniversitenin bilmem ne alanında kazandığı ünden açtı lafı. Biri çakmağını istedi sigara yakandan. Sigaralar birer ikişer çoğaldı. Bambaşka bir akşamdı bu. Evde olsam, masamın başında, kalemime sarılırdım. Gömülürdüm usulcana defterlerimin sayfaları arasına. Kitaplarımın kokusu ısıtırdı içimi. Biri daha çıktı içeriden. Yazıcılardan biri kapıda belirdi. Dosya numarası 27. Sıra sonunda bana da gelmişti. Bütün o parmak izi almalardan, kan grubu sormalardan, açık adres yazdırmalardan, bir oraya bir buraya imza atmalardan geriye tek bir şey kaldı aklımda o dört duvar arasında geçenlerden. Ölümüm halinde kime bırakacaktım sahip olduklarımı? Sevgilime, dedim en güçlü sesimle. Sevgilime. Döndü yüzüme baktı yazıcı. Alaycı bir ifade vardı yüzünde. Sanki kendini tutmasa kahkahadan kırılacaktı. 2. Pencereden bakınca yaşamak güzeldi. Havlunun olması gereken yere havlu, tıraş kutusunun olması gereken yere tıraş kutusu, temiz eşya torbasının olması gereken yere temiz eşya torbası, kirli eşya torbasının olması gereken yere kirli eşya torbası. Böyle olmalı dolapların düzeni. Hepsinden önemlisi bot boyası. Botların boyanması. Belki de botlara kilit vurulması. Şaka gibi. Koridor boyunca özellikle onlar için ayrılmış dolaplar önünde nöbetler tutulması. Uykunun ballandığı saatlerde kalkıp giymek üniformayı. Soğukta titremek. Arkadaş olmak aynı amaçla orada olanlarla bir süre sonra. Yatağı özlemek. Evde olsa binbir türden eğlenceyle süsleyebileceğin bir geceyi burada böyle bekleyerek, burada bu kötü kokular arasında volta atarak geçirmek. Her defasında bir kez daha ayrılıyormuşum gibi annemden, babamdan, sevgilimden. Hatırla, yola çıkacağın günün gecesi. Annen bir yanında, sevgilin bir yanında. Bir elin annenin ellerinde, bir elin sevgilinin. Tıpkı o türküdeki gibi. Var eden ile yar edenin arasında durmak. Bir köprü gibi durmak orada. Bütün ırmakların çırıltısını birden duymak. Bütün yağmurlardan birden beslenmek. Bütün denizlere birden varmak. Pencereden bakınca yaşamak güzeldi. Yine de bitmiyordu karanlık. Bir türlü bitmiyordu. Sabahın 4:30. Nöbetçinin ayak sesine uyanıyorum. Ranzalar arasında gezinip duruyor. Belki de bir kuşun sesine uyanıyorum. Ne kuş olduğunu bilmiyorum ama. Öğrenme hevesi de duymuyorum aslında. Pencere tam da yatağımın karşısında. Kocaman bir ağacın yaprakları dolduruyor içini. Kuş da gelip onun dallarına konuyor zaten. Geliyor. Düşlerimde sevgilime sarılmışken, sarılmışken göz açıp kapayıncaya geçmiş günlerin ardından çılgınlar gibi kollarımın arasında yastık. Kollarımın arasında gerçeğin acımasız çehresi. Gelip de bana işte bunları duyuruyor. Yine de bir umut gibi duruyor pencere. Masmavi gök kar olmuş oturmuş dallarına sanki ağacın. Kuşun ötüşünde karşılığını bulmuş nöbetçinin ayak sesleri. Dün geceden kalmış diğer bütün ayak sesleriyle birlikte bulmuş karşılığını derinlerden sıyrılıverip çıktığım uyku. Karışmış başakların uykusuna. Horlayanlar varmış. Annesini 3 aydır aramayanlar varmış. Okuldan sudan bir sebeple uzaklaştırılanlar varmış. 1-3 devriyesine kalkacaklar varmış. Pencereden bakınca yaşamak acı veren bir şeydi. Acı veren bir şeydi yaşamak pencereden bakınca. Yalana hiç gerek yoktu. Tren geçer tel örgülerin dışından. Hemen ayaklarınızın ucundan geçer böylece sanki. Hançerdir. İşler içine içine düdükleri. Bir bulut gelir. Tam da başının üstünde durur. Yağsa bir şeyler çözülecek. O kesin. Oysa güneş kavurdukça kavurur. Aynı tip elbiseler içinde ayrı ayrı dünyaların yüklerini omuzlarına vurmuş bedenler. Ruhlarımız nereye kadar bizimdi burada? Tehlikeli sorular mı soruyordum yoksa? Nöbetçi gelip daha 1,5 saat olduğunu söylüyordu kalk düdüğünün çalmasına. Uyusana diyordu. Uyusana. Bu arada hoş geldiniz abi. Adım Nuri. Bir ustamın romanının ilk cümlesi taze sabahın içinden gelip giriveriyordu koynuma. Nurilerle doluydu koğuş. Kitaplarımın kokusu değiyordu burnuma. Pencere birdenbire aydınlanıyordu sanki. Birdenbire masmavi göğe avuyordu dalların arasından fırlayıp kuşlar. Ötüşü şarkım oluyordu. Ferhat şirin için dağı dermişti burada, bu topraklarda. Belki de herkes bir Ferhat idi bu yüzden bizim koğuşta. Kendi şirini uğruna delmesi gereken bir dağı vardı burada herkesin. Benim de elbette. İster 6 ay olsun, ister 15 ay. Hepimiz böylesine bir sevdanın uğruna gelmiştik buralara en çok galiba. Biten her gün, ışık biraz daha yakın. Pencereden bakınca yaşamak güzeldi. Belki güzeldi, belki değildi. Herkesin giderek bir Nuri olup çıkması gibi roman boyunca, bizler de bütün bu sabahların ardından belki bir Ferhat, belki kuyuda bir Yusuf olarak bulacaktık kendimiz yataklarımızda. Bir Yusuf, bir Ferhat ve belki de ta yürekten bir feryat. Ah! 3. Ah! Herhangi bir harfin basit bir kıvrımı olsam da zarfın üzerinde, böylece varsam yanınıza. Yazmak gibi bir uğraşın artık hiçbir kıymeti kalmadığı gerçeğiyle karşı karşıya bıraktılar beni önce. Bilerek yapmadılar bunu elbette. Düzen hazırdı. Yalnız isimler de değişen. Her şey bizden öncekilerin başına geldiği şekilde ne bir eksik ne bir fazla bizim de başımıza geliyordu. Aynı karanlığın içinde ağırlanıyorduk. Aynı defterlere tutuluyordu kayıtlarımız. Aynı sınavdan geçiyorduk. Ben diye bir şey kalmıyordu. Ben yoktu. Biz vardı. Bizdik. Uyurken, güne gözlerimizi açarken, kahvaltıya girerken, gecenin karanlığında gördüğümden telefon kulübesi ve küçücük bir dikdörtgeni andıran bölük binası olmasa asla dün gece de orada bulunduğumu anlayamayacağım eğitim alanına doğru uygun adım yürürken, marşlar söylerken, 45 dakikalık derslerin sonunda verilmiş 15'er dakikalık istirahat sırasında çay kuyruğuna girerken, gerisin geri eğitime dönerken, silahları çatarken, silahları alırken, yatarken tozun toprağın içinde, kalkarken, banyoya giderken, banyodan çıkarken, yoktuk asıl halimizle hiçbirimiz orada. Ben yoktum. Her molada başka bir arkadaş grubunun yanında içiyordum çayımı. Birilerinden bir teselli umuyordum. Bırakıp geldiğim hayatta ne değilsem sanki hızla ona doğru evriliyordum. İçimden bir türlü atamadığım bir sancı. Alıp götürsünler istiyordum bu sancıyı. Başaramayanlardan uzaklaşıyordum. Sanki şu şıkır şıkır güneşte bile fısıltılardı ortalığı dolduran sadece. Kimsenin kimsenin içini gerçekten gördüğüne inanmıyordum. Bende olan telaş onlarda da vardı. Emindim bundan. Ben bocalıyordum. Çok belli ediyordum. Ha düştüm, ha düşeceğim. Biz olmaya çalışıyordum. Kendimden yorulunca dağlara dönüyordum. Bir de fotoğraf çektiriyordum durmadan. Çektirenlerin arasına katılıyordum. Ağaçların gölgesinde, botlarımız toz içinde, silahlarımız önümüzde. Her çektirdiğim fotoğrafı da hiç zaman kaybetmeden annemlere, sevgilime yolluyordum. Yazarak arkasına da bir şeyler. Ah, herhangi bir harfin basit bir kıvrımı olsam da. Not defterim de yanımdaydı aslında. Fakat gelmiyordu içimden yazmak. Sıcağın alnında canımız çıkıyordu. Açıkçası dinlenmek, çay içmek, tel örgülerin dışındaki şehrin evlerine, evlerin pencerelerine özlemle bakmak, simitten bir lokma alıp geçmiş gitmiş bir günü bütün ayrıntılarıyla kafamda yeniden canlandırıp yaşamak hepsinden daha cazip geliyordu. Dahası hiçbir şey okuyamıyordum. Bir şeyler olmalıydı kalemi elime alabilmem için. Kendi başıma kalabilmeli, iç sesime kulak verebilmeli, oradan devşireceğim haberlerle başkalarının hayatlarına doğru yollara düşebilmeliydim. Oysa anıların zindanından çıkamıyordum. Başka bir bene doğru, biz de olamamış o tuhaf karaltıya doğru korkak adımlarla yaklaşıyordum. Yaklaşıyordum sadece. Kalem elime bile yakışmıyordu. Bazen bir emir yazmam gerektiğinde çıkarıyordum onu cebimden. Çıkarıyordum da sonunda bu türden amaçlar uğruna kullanılmanın yol açtığı küskün bakışlarla karşılaşıyordum her defasında. Ne denli avutmaya çalışsam da, sırf gönlünü almak için arada defterime içimden geçen bir iki sözcüğü karalasam da inadından vazgeçmiyor, hızla derinlerine çekildiği kabuğunun karanlığından soru dolu gözlerle beni kesiyor, hareketlerimi kolluyor, sanki aynı hatayı bir kez daha tekrarlamamı beklermiş de işte onu fırsat bilip hepten ortadan yok olacakmış gibi benim karanlığımdan habersiz, acayip bir tavır takınıyordu kalemim. Yine de sanırım en çok fotoğrafların arkasında gezinmek gidiyordu hoşuna. Herhangi bir harfin kıvrımı olsam, ah, Nuri bunların hiçbirini bilmiyordu. 4. Nuri bilmiyordu. 5 numaralı koğuşta 6 ay burada bulunmak üzere gelmişlerden ben de dahil yalnız 6 kişi bulunuyordu. Kalanların hepsi uzun dönemdi. Bizden 50 gün önce gelmişlerdi ve biz bitirip gittikten sonra tam 6 ay daha sayacaklardı. 52 var mı? 16? 48 var mı? 48? 02? Poşet ulan bunlar. Poşet. Ne bilirler ne dediğini senin? Bilmiyorum gerçekten de. Bilmiyoruz hiçbirimiz. Dalga mı geçiyorlar? 16. Bursa. Öyle ya. Adım Kerem. Bakmayın siz onlara. Alışır gidersiniz. Alışamıyoruz ama. Salgın hastalık gibi şarkılar. Dilden dile. Küçük şeylere sevinmeyi öğreniyoruz ve en sıradan sözcüklerin bile inanılmaz derecede güçlü etkileri olabileceğini görüyoruz nefes aldıkça. Bir aynada onlarca yüz. Sabahın altısı, tıraş kalabalığı. Tükürüğün bile karışıp giderken kirli sularına şehrin, yer altında yol alırken hızla ya da yavaşça ben buradayım. Ben buradayım. Ben burada. Bak ben ilkokulu bile bitiremedim abi. 4 harf bilirim hep topu. A, Y, S, E. A, anamın adının baş harfidir. Ondan. Y, sevdiğim kızın. S yüzünden dayak yediydim öğretmenimden. E de memleketimi en çok hatırlattığından. Her birinin bir yara izi var ciğerimde abi. Kalan 25 mi 30 mu artık her neyse. Bana ne onlardan. Alıştım yaralarımla mutlu olmaya ben. 4 yetiyor da artıyor bile burada. Yazmak, yaşanmış bir olayı başından sonuna anlatmaktı çoğuna göre. Sorular soruyorlardı. Bir sebeple öğrenmişlerdi yazdığımı. Kim bilir belki de kendimi savunabileceğim en iyi alan olarak görmüştüm edebiyatı. Ondan da boş boğazlım. Ondan da sesimin kendini bulması, dikkatlerini çekecek konulardan hararetle bahsederken. Ama en çok da döndükten sonra, olağan hayatıma döndükten sonra yazacaklarım arasında kendilerine dair bir şeylerin olup olmayacağı sorusuydu kafalarına takılan. Sabırsızlıkla bekliyorlardı yanıtımı sanki. Başka bir vücuda bürünmüş olarak görünmek arzusu, bir öyküde bulunmanın bir aynanın karşısında, üstelik belki de sevgiliyle buluşulacaksa birkaç saat içinde, müthiş bir kendine güvenle durmaktan farksız olduğu gerçeğinin iç dünyalarında tereddütsüz bir kabul görmesi bu ilginin başlıca sebebiydi bana kalırsa. Vay be, neymişsin sen be tertip? Dört harf de benim için kalemim. Kitap yok, defter aşındı, şehir uzak. Öykü de değil artık dileğim. Değme öyküye kafa tutacak dört harf. Ah. 5. Sevgilim, ellerimin kokusunu duy. Bir film seyrediyoruz söz gelimi. Başından içine girememişiz de bir iki önemsiz kareden çıkarmaya çalışıyoruz olanı biteni sonlara doğru. Başını yaslayıp koltuğa, bana bakıyorsun. O saatten sonra hiçbir şeyin kıymeti yok. Olmasın da zaten. Benden başka kimsenin özlemini bilmesin yüreğin. Çok uzaklardan bir yerden döner gibi dönüyorum sana. Gibisi fazla. Dönüyorum. Öyle buluyorum seni yanımda. Bakışlarını buluyorum bakışlarımda. Sana sarılacak bir mesafedeyim işte sonunda. Elimi uzattığım yerde elini buluyorum. Parmak uçlarından sıcacık bir şeyler akıyor ruhuma. Bulutlar maviyi bölüyor yukarıda. Sen onları aldırma. İçimin fısıltısını duy yalnızca. Kulaklarımda uğuldayan seslerden kurtar beni. Vapurların anısından, sokak lambalarının anısından, öğrenci işi lokantaların anısından, kirli masaların anısından, halılarda birikmiş tozların anısından, deliksiz uykuların anısından, gün ışığının anısından, gün ışığının anısından, ah kurtar beni, ellerimin kokusunu duy. Bir film seyredelim birbirimize kavuştuğumuz gün sevgilim. O gün doğum günün olsun, doğum günüm olsun. Başını yasla koltuğa, bak bana. Boşluğuna düşmeyeceğin bir karanlığın da var olduğunu hatırlat bana. Gözlerin hafif buğulansın. Bir film seyredelim yaz günü yürür gibi ıslak çimenler üzerinde. O film hiç bitmesin. 6. Herkes bir hatıra getirmiş bırakıp geldiği hayatından. Bir gülün dikeni abi, diyor Nuri. Bir gülün dikeni. Kerem başını öne eğiyor. Soramıyorum neyin nesi bu gül, ne demeli? Bir mendil var ellerinde. Her gece onu koklayıp uyuyor Kerem. Birisi bir şarkıya başlıyor. Birdenbire kımıldıyor sanki ranzalar. Gül aklımdan çıkmıyor. Cüzdanımda fotoğrafın sevgilim. Nefesim daralıyor. Nefesim daralıyor. Bir akşam Kerem geliyor yanıma. Buraya gelmezden evvel annesinin mezarına gidiyor abi Nuri. Bakıyor, gül bitmiş mezarda. Anacığından bir hatıra. Ama kıyamıyor koparmaya. Sonra da işte, aman bilmesin anlattığımı bunu sana abi. Bilirim, darılır sonra bana. Kerem diyorum. Ah Kerem, Kerem. Uslu uslu nöbetine kalksana. İlk o geceydi belki de. Dağlara bakıp bütün gün, dağın sabrını büründüm. Dağ yandım, dağ yandım. Kül oldum da var edenime, yar edenime savruldum. 29 harfin yarasını birden duydum. Binlerce gülün dikenini aldım da koynuma. Öyle uyudum. 7. Ben bunları hep o karanlıkta duydum. Sanki hep açıldığı kapandığı kapısı telefon kulübesinin. Sanki bir süre sonra bir kez daha belirdi sığındığım duvar dibine gelip yanı başımda duran seslerin sahibi iki karaltı. Döndü biri diğerine. Yanılıyorsun toprağım dedi. Polatlı da topçu asteğmendi Barış Manço. Acemi birliği bile değil onun Amasya. Dağlar üzerine kim bilir nereden esinlendi de yazdı şarkısını. Ben bunları karanlıkta duydum. Her sabah aynı duvarın dibinde. Çayımı yudumluyordum. Simidimden bir lokma alıyordum. Botlarımın tozunu alıyordum. İlk günümün bir nişanı gibi her şey yerli yerinde duruyordu. Telefon kulübesi de, kayıtların yapıldığı binadan dökülüşen klavye tıkırtısı da, sol ayağımdaki bot vuruğu da, bunlara bakıp da anlıyordum kaç gündür burada olduğumuzu. Sonra geçmiş zamanla kıyaslamaya başladım gelecek olan zamanı. Falancanın ölümünün üzerinden geçen gün sayısı kadar bir daha geçtiğinde sen burada olmayacaksın. Filancanın sana şu sözü söylediği günün üzerinden geçen gün sayısı kadar iki daha geçtiğinde özlemiyle kavrulduğun şehrin kim bilir hangi sokağında sevgilinle nelerden konuşacaksın. Ben bu oyunu hep karanlıkta oynadım. Şafak karanlık birader. Karanlığın bir sayısal değer olarak hayatın içine sızabileceğini ben burada öğrendim. Bambaşka bir karanlıktı bu. Benim olmayan nice şeye imrendim. Benim olmayan bir evde tel örgülerin ardındaki o ev benim olmalı dedim. Orada oturanlar benim sevdiklerim olmalı. Bir ağaç vardı tel örgülerin dışında. O ağaç bizim olmalı dedim. Sevgilimle ikimizin gölgesinde çocuklarımız uyumalı. Bir radyo vardı birinde. Gizliden dinlerdi. O radyo benim olmalı derdim. Düşlere şarkılarla dalmalı. Bir tezkere vardı bir iki gün sonrasına. 15 ayı tamamlamışlardan biri sonunda bütün sevdiklerine kavuşacaktı. O tezkere benim olmalıydı. Ben buradayken hiç de hakkı yoktu başkalarının çıkmaya. Bambaşka bir akşamdı. İçimde hep ilk akşamın sancısı. Bir muska gibi taşıdım nedense onu boynumda. Ne zaman ışığa doğru hamle edecek olsam tok bir ses koca bir alanı bir uçtan bir uca tutar sarsardı. Dikkat! Kaldırın kafanızı yerden. Ana kucağı değil burası. Bakışlarınız dimdik karşıda. Hayallerinizden dönün artık. Dönün memleketlerinizden. Esas duruşta dinleyin lan beni. Esas duruşta. Esas duruşta. Esas duruşta. Esas duruşta. 8. Bir başka yaşamak vardı tel örgülerin dışında. Benimdi. 9. Bir ölüm habercisi gibi dolaşıyordu yazıcının sesi koğuşlarda. Sanki hep aynı kahkaha hazırlığı yanaklarında. 10. Esas duruşta. 11. İlk akşam da karanlıktı. Sonra bir akşam daha. Sonra bir akşam daha. Yüzüm karanlık. Soluğumda, uykularımda, dağlar da karanlık, dağların arası da, etekleri de, dorukları da, söylediklerim de karanlık, söyleyemediklerim de, defterim de karanlık, gözlerim de, güneşli günlerim de karanlık, şafakta. 12. Ah, herhangi bir harfin basit bir kıvrımı olsam da. Not. Anılan türkü Neşet Ertaş. İki büyük nimetim var. Anılan roman Erdal Öz, Yaralısın.